Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programımızda iki konuyu ele alacağız. İlki Suudi Arabistan'da 4 Kasım'dan beri yaşanan olaylar, tutuklamalar, tasfiyeler, bu çerçevede gelişen olayları konuşacağız. Ergün Bey, pazar günü 5 Kasım'da Yeni Şafak gazetesinde Vahabilik ve Nasyonal Arap Kapitalizmi diye yeni bir kavramlaştırma ortaya attı, koydu. Yazının başlığı bu, Vahabilik ve Nasyonal Arap Kapitalizmi. Bunu konuşacağız. Arap siyaseti, daha doğrusu Suud siyaseti nereden nereye evrildi? Neyi amaçlıyor olabilirler? Bizimle alakası var mı hocam bu meselenin? Biz hep böyle bir soruyoruz. Evet. Bu soruya da bir cevap bulmaya çalışalım. Size ben bunu da soracağım. Bunu konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de eğitimi konuşacağız. Hafta sonu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un yerine gelecek yeni bir sistemi açıkladı. Veli tercihine bağlı serbest kayıt sistemi adı veriliyor bu sisteme. Fakat bizi ilgilendiren tarafı burada nitelikli okullara girmek isteyen öğrencilerin bir sınava tabi tutulacak olması. Milli Eğitim Bakanı'nın bu nitelikli okul nitelemesi, mefhumu muhalifinden niteliksiz okullar da mı var? Bu tabiri bir Milli Eğitim Bakanı nasıl kullanır diye Twitter'da ve yani sosyal medyada ve bazı mecralarda tartışmaya sebep oldu. Biz bunu da bahane ederek programımızın ikinci bölümünde eğitimi konuşalım. Hocam, Suudi Arabistan'da ilginç gelişmeler oluyor. 4 Kasım'da yapılan bir dizi tutuklama ve görevden almalar oldu. Kral Abdullah'ın yerine 2015'te Kral Selman gelmişti. Kral Selman da yaşlı bir kral ve yerine 31 yaşında oğlu Muhammed bin Selman'ı kendisi yerine işaret etti ve onun etkisiyle, yani 31 yaşındaki bir prensin, Muhammed bin Selman'ın etkisiyle Suudi Arabistan'da bazı tutuklamalar ve tasfiyeler meydana geldi. Aynı zamanda Muhammed bin Selman bazı uygulamalarıyla basına yansıyan, kamuoyuna yansıyan, dünya kamuoyuna yansıyan uygulamalarıyla da hatırlanıyor hocam. Neydi bunlar? İşte 26 Eylül'de Suudi Arabistan'da işte kadınların araç kullanma yasağını kademeli olarak kaldırma girişimi ve 24 Ekim'de de Müslümanlığın daha çok hani ılımlı İslam'ı esas almayı hedef aldıklarına dair açıklaması dünya kamuoyuna duyurulmuş oldu. Yani kadınlar üzerinden bir, hem de koyu işte Vahabizme karşı bir ılımlı İslam'ı temsil edeceklerini söylemiş oldu. İlginç olaylar oluyor hocam tam bu birkaç gün içerisinde. Lübnan Başbakanı Hariri Riyad'da düzenlediği bir basın toplantısında istifa etti. Babam gibi, sonumun babam gibi olmasından korkuyorum dedi. Babası 2005'te Refik Hariri bombalı bir suikaste hayatını kaybetmişti. İsrail'in açıklamaları var. Evet, İsrail'in İran'ın yayılmacılığından
duyduğu korku var.
Evet. Suudluların İran'dan ve Şia'dan korkuları var. Evet. Tabii bunu sadece bu coğrafyanın bir iç meselesi olarak değerlendirmek zor. Bu soruyu çok sormuyoruz ama bize dokunacak mı? Bize dokunan tarafları ne var? Evet. Bunu da konuşacağız. Şimdi hocam, ben ilk olarak sizin yazınız üzerinden size sormak istiyorum. Çok bir önermeyle başlıyor yazınız. Suud siyaseti 18. yüzyılın sonunda başlayan ve 19. yüzyılda zirveye ulaşan Vahabi hareketinin dinamizmine dayanır diyorsunuz. Nedir bu Vahabi hareketinin dinamizmi?
Bu gerçekten de önemli bir önerme. Çünkü Suudi Arabistan'ın hangi boyutlarına bakarsak bakalım, siyasi boyutlarına, fikri çalışmalarına, ürettiği örgütlere, bütün bunlara baktığımız zaman mutlaka Vehhabilikle ilişkili olan bir boyutu var. Vehhabilik aslında Suudi Arabistan'ı var eden en temel dinamizm. Çünkü Suudi Arabistan, Suud ailesi üzerine kurulu olan siyaset, Deriye'de Necid bölgesinin küçük bir vahasında, küçük bir kabileyken Muhammed bin Abdülvahab'ın önerdiği Vehhabizm ideolojisiyle, mezhebiyle bütünleşiyor ve İbn Haldun'un dediği gibi hem asabiyet hem dava birleştiği zaman büyük bir dinamizm ortaya çıkıyor, bir yükselme ortaya çıkıyor ve diğer kabilelerden farklı bir biçimde gittikçe dalga dalga yayılarak o kabileleri de yanına çekiyor. Bir kabileler konfederasyonun merkezi haline geliyor ve sonuçta Suud Riyad'da başkent olmak üzere bir devletle karşılaşıyoruz. Bir devlet oluşuyor.
Evet.
Bunun en temel dinamizmi bence Vehhabiliktir. Çünkü Vehhabilik bu kabilelere bir dava veriyor. Onlara bir coşku veriyor. Onları birleştiriyor. Onlara dünyaya bakma konusunda belli bir takım normlar sunuyor. Ciddi bir siyasal motivasyon sağlıyor. Vehhabilik sadece bir teoloji, sadece bir mezhep değil. Mezhep ve teoloji din olduğu kadar aynı zamanda bir siyasettir. Bir siyaset oluyor. Özellikle Muhammed bin Abdülvahab'ın kızıyla Suud'un oğlunun evlenmesi biyolojik olarak da Vehhabilik ve Suudluluk iç içe geçiyor. Biz yine o bölgeye baktığımızda o bölgenin sosyolojisi bize çok önemli şeyler söylüyor bugünü anlamak açısından. Akrabalık ve kan ilişkileri çok önemli mesela. Büyük aileler var.
Evet.
Dolayısıyla burada hem Muhammed bin Abdülvahab hem Suud ailesi bu evliliklerle iç içe geçen ortak bir akrabalık kuruyor. Din ve akrabalık iç içe geçiyor. Mezhep ve akrabalık iç içe geçiyor. Ortak bir aile oluyor. Kabile ile bu iç içe geçiyor. Vehhabilik de işte çatışmacı bir, meydan okuyucu, isyancı bir duygu vardır. Bu isyancı duygu başlangıçta kabile savaşları halinde devam ederken daha sonra büyüdükçe farklı bir şeye yöneliyor. Yani işte Vehhabilik mezhebini çevresine yaymak. Önce Körfez bölgesine, Orta Arabistan'dan başlayarak Körfez, çevresi, Şam, Irak ve daha sonra bütün dünyaya. Bugün Uzak Asya'da da, işte Kafkaslar'da da, ondan sonra Afrika'da da ciddi anlamda Vehhabilikle ilgili çalışmalar var, hareketler var, fikirler var, evet, yayınlar evet. var. Bu Vehhabiliğin aslında doğuşundaki o dinamizmle birlikte azalsa da şöyle de olsa böyle de olsa varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Burada İngilizlerin elbette etkisi var. Bunu yadsımak, bunu inkar etmek mümkün değil ama İngilizlerle açıklamak yetersiz bir açıklama. Zaten Osmanlı parçalandığı zaman Osmanlı'nın parçalanmasıyla birlikte Fransızlar ve İngilizlerle oturup anlaşma yapmayan tek bir devlet yok. Sadece Suudi Arabistan değil yani.
Evet.
Bütün devletler mutlaka ya Fransızlarla ya da İngilizlerle oturup anlaşma yapmışlar. Ya
onların oyun kuruculuğunu, önderliğini evet. bir şekilde kabul ettiler.
Kabul ettiler. Yani orada bir dinamizmi bir şey görüyor. Bunu biz kullanalım diyor adam. Bununla biz oturup konuşalım. Bunları biz yönlendirelim diyor. Ve Suudların tabii buradaki Vehhabilik siyaseti de kendi açılımını yani savaşacak alanı özellikle İngilizlere yöneltmiyor. Pragmatist bir şey de var buraya. Tam da işte Osmanlı'nın zayıfladığı dönemde genişleme imkanı bulacak biçimde çevresindeki kabilelere yöneltiyor.
Bir de yöneltiyor. Kendi dindaşlarına da yöneltiyor hocam.
Kendi dindaşları yani, Vehhabi olmayanların hepsi
yüzyılın başında Türkleri müşrik kabul ediyorlar.
Tabii. Yani Vehhabi olmayanların hepsine müşrik diyor.
Evet.
Başlangıçta çok sert. Necd bölgesine çıkıyor ve daha zahidist bir temeli var. Daha meydan okuyucu bir temeli var. Daha
özel,
isyancı
özel
bir temeli var.
Özel köyler kuruluyor. Zahidane köyler
evet,
kuruluyor.
Evet zahidane köyler. Hicre merkezleri kuruluyor. İhvan ilişkileri oluşuyor. Ve bunlar bakın o dönemde mesela Şerif Osmanlı Paşası'na mektup yazıyor. Diyor ki bunlar diyor yağmur sonrasında diyor göğe yükselen.
Çekirgeler işte, gibi.
Evet çekirgeler gibi diyor.
Her yerden geliyor.
Her yerden geliyorlar diyor yani. Müthiş bir şey var. Bir dinamizm var. Fakat bu dinamizm 38'de, 39'dan petrolün bulunmasıyla birlikte farklılaşmaya başlıyor.
O zamana kadar tamamen din referanslı, sonrasında hocam tabii, petrolle birlikte yani, kapitalizm devreye giriyor.
Kapitalizm devreye giriyor. Aramco kuruluyor. Aramco sadece bir ekonomik partnerlik temelinde oluşan bir şirket değil. Aynı zamanda beraberinde bir kültür getiriyor. Bir eğitim sistemi getiriyor.
Amerikan ve Batı kültürünü
getiriyor. Batı kültürünü getiriyor. Ve bu ciddi anlamda konformizme yöneltiyor Vehhabiliği. Konformist bir Vehhabilik yorumu ortaya çıkıyor. Yaşantısı ortaya çıkıyor. Bu Kral Faysal'ı rahatsız ediyor. Kral Faysal'ı rahatsız ettiği için Kral Faysal büyük bir deha bence. Ve aynı zamanda o dönemde Arap nasyonal sosyalizmi var. Ve işte Libya'da Kaddafi, Mısır'da Nasır, işte şeyde Irak'ta Baas Partisi'nin lideri Saddam, Suriye'de Baas Partisi'nin lideri Hafız Esad, evet. Bütün bunlar
nasyonal
sosyalizmi savunuyorlar. Ama Kral Faysal bunlara karşı adeta farklı alternatif bir yol olarak İttihad-ı İslam'ı gündeme getiriyor. Ve bu Arap bununla hem o Zahidist isyancı ve hep Müslümanlara yönelen yıkıcı dinamizmi daha yapıcı bir alana kanalize etmeye çalışıyor. İşte mesela İslam Kalkınma Bankası'nı kuruyor. Dünya Müslümanlar Ligi'ni, İslam Konferans Teşkilatı'nı kuruyor. Ondan sonra Dünya Müslüman
Gençler
Birliği'ni kuruyor. Ve Filistin meselesine sahip çıkmayı gündeme getiriyor. O dönem rahmetli Erbakan Hoca'yla da teşrik-i mesai içinde olan birisi. Yani bu İslam dünyasını imara yönelen, bu zenginliği konformisten kurtarıp İslam dünyasını imara yöneltecek. Vehhabileri de hem konformizden hem isyandan uzaklaştırıp onlara dünyayı imar etme, Müslümanların birliğine katkı sağlama,
Müslüman birliği dert edinme.
Buna yöneltiyor ve itaadı İslam Vahabiliği oluşuyor. Biz Vahabiliğin bu farklılaşmalarını okumazsak, toptan bakarsak çok ciddi yanlışlara gireriz. Türkiye'den öyle bakıyoruz ve yanlış bir ilişki kuruyoruz o zaman. Çünkü hakikaten Vahabilerin içinde böyle farklı farklı gruplar var ve bunlar ciddi anlamda hem dediğim gibi işte şirk, küfür peşine koşup sürekli tekfircilik yapan akımlar olduğu gibi öte yandan bu imkanlarla Müslümanlara yardım etmek isteyen
Kral
Faysal gibi çizgiler de var. 79 yani
biz herhalde hocam biz sadece yani teolojik açıdan, ilahiyat açısından
evet.
Vahabizmi biraz değerlendiriyoruz değil mi?
Yani
bu tarihsel süreci çok okumuyoruz.
Okumuyoruz. Bir sürekli Vahabiliği Muhammed bin Abdülvahab'ın metinlerine bakarak klasik mezhepler tarihi içinde okuyoruz. Klasik mezhepler tarihi önemli bir bilim, saygı duyuyorum. Ama biz onu sosyolojiyle, sosyologların, antropologların, siyaset bilimcilerin, tarihçilerin bu alanlarla ilgili çalışması ve bu farklılaşmaları anlaması gerekiyor. Avrupa'da ve Amerika'da bunu yapıyorlar. Bunu görüyoruz. O nedenle de farklı ekiplerle, farklı akımlarla farklı ilişkileri kurma imkanları oluyor. Değişiklikleri anlama imkanları oluyor. 79'da İran İslam devrimi oluyor. Orada Arabistan bunu büyük bir tehdit olarak görüyor. Ve Cüheyman bin Utabe'nin de isyanı var.
Kabe'yi işgalinden sonra.
Kabe'nin işgali var. Bak Kabe'yi işgal eden Üsteğmen de o Vehhabiliğin Zahidist ekolünün temsilcilerinden birisi. İhvan'a çağrı diye metin yayınlıyor.
Evet.
İhvan dediğimiz o Zahidist çizgi üzerinde ısrar eden, savaşçı olan kabilelerden meydana geliyor ve İslam'ı da savaşçı bir bağlamda yorumlayan, cihadı buna transfer eden bir şeydir, bir topluluk.
Yani Cüheyman'ın isyanı dönemin Suud yönetimine karşı.
Suud yönetimine karşı konformist gelişmelere karşı sert bir tepkiyi ifade ediyor.
Evet.
Ve aynı zamanda Suudi Arabistan'da bu Vahabiliğin sert damarının devam ettiğini gösteriyor. Yani bu İhvan hareketi 39'a kadar Riyad'la savaşıyor. 39'da Riyad oturup bunun başındaki şeyhlerle yani emirlerle anlaşıyor ve ondan sonra sessizleşiyorlar. Fakat bu tümüyle yok olmuyor yani işte. Küllenmiş, zamanı geldiğinde yeniden korlaşabiliyor.
Evet.
Var olabiliyor. İran devriminin ürettiği radikalizme karşı radikalizmde, karşı radikal İslamcılıkla Riyad cevap vermeye çalıştı. Zaten ihvanla sürüp gelen ve Kabe baskınıyla kendisini ortaya koyan bir dinamizm vardı, bir akım vardı. O akımı da bunun için, o akımı da kendilerine yöneleceğine, böyle bir şeye yönelsin istediler. Ve bunları Afganistan'a yönelttiler. Afganistan'a giden Arabistanlı gençler sınırda kendi adlarını kaydettikleri deftere kayıde adı. Yani oradan geliyor.
Ve oradan El-Kaide çıkıyor oradan.
El-Kaide ismi oradan çıkıyor. Oradan gelişiyor. Daha sonra bu sürüyor, devam ediyor. İşte El-Kaide ortaya çıkıyor. El-Kaide'nin işte bir şey var, tepki var. Yani deniyor ki siz neden Fransız şeyleri çağırdınız? Saddam Hüseyin burayı işgal etmeye kalkıştığı zaman haram bölgesine müşrikleri çağırdınız. Biz onlara karşı savaşırdık diyorlar. Bu ihvanın tepkisidir ve Üsame Bin Laden üzerine yansınmasıdır.
Evet.
Biz kitaplarda okuduğumuzda Üsame Bin Laden Yemen'den gelmiş, babası fakir, sonra iyi ilişkiler kurmuş, çok zengin olmuş. Böyle bir şey yok. Yemen zaten Arapların en büyük kabilelerinin yaşadığı bölgeler ve ihvanı oluşturan kabileler, yani Vehhabiliğin ihvanını, bu Mısır ihvanıyla karıştırmayalım.
Evet, evet. Dolayısıyla, o da önemli hocam. Yani efendim, biz burada Vahabiliğin ihvanından bahsediyoruz.
İhvan-ı
Müslim'den bahsetmiyoruz.
Evet. Dolayısıyla Yemen'de ciddi Vahabi kabileler var. Üsame Bin Laden de bunlardan birisi. Savaşçı kabilelerden birisi. Bu zenginliğini buraya transfer ediyor. Ve o Körfez'in şeyin Saddam'ın işgalinden sonra Amerikalı askerlerin gelip oraya yerleşmesine kızıyorlar. Çünkü haram bölgesine müşrikler girmiş oluyor. Değil mi?
Evet.
Ve ikinci IŞİD'in ortaya çıkması da Amerika'nın yine Irak'ı işgaliyle ortaya çıkıyor.
Evet. Bakın. Zarkavi bu
ve
sefer
Zarkavi de
devreye giriyor.
Ürdün'de kalkıyor, gidiyor şeye, Afganistan'a. Afganistan'da El-Kaide'nin kamplarında yetişiyor. Ondan sonra geliyor İran. İstihbaratı üzerinden geliyor. Ensar-ı İslam'ın aynı zamanda üzerinden, Irak'tan ve şeye geçiyor. İşte Suriye-Irak bölgesine, o oraya geliyor. Ve IŞİD diye yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Çünkü Saddam'ın dışlanan istihbarat örgütleriyle, dışlanan Sunni Arap aşiretleriyle bir araya geliyor. Orada farklı bir dinamizm oluşuyor artık.
Evet.
Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Arabistan'ın hikayesi bir yönüyle ortaya çıkıyor. Arabistan artık diyor ki bu radikal hareketlerle dünyaya yönelmeye son vereceğim ben.
Evet.
Çünkü bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşte diyelim 11 Eylül hadisesini yapanların işte 19 kişi, 15 kişisi Arabistanlı kişiler. Diğer birçok eylemlerde de bunlar öne çıkıyor. Dolayısıyla bu Batı düzeni de, Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda Arabistan'a bir sürü baskılar uyguladı ve bunlar da artık aynı zamanda bu baskıyı yönelten uluslararası düzenle de uyumlu hale gelmek istiyorlar. Bir de bunun başka bir boyutu var, o da şu: yani bu IŞİD, El-Kaide, diğer bir sürü terör örgütlerinin Orta Doğu'da ortaya koyduğu isyanlarla artık o önceki düzen tarumar oldu.
Evet.
Dengeler tarumar oldu. Dolayısıyla Arap dünyası, İslam dünyası ciddi boşluklarla, ciddi belirsizliklerle karşı karşıya kaldı. Mesela şu an gittikçe işte İran, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da hakim hale gelmiş durumda. Ve İran adına savaşan yüz binlerce milislerden oluşan Haşd-i Şabi, Hizbullah ve ismini bilmediğimiz daha belki örgütler var. Bu örgütler bir devlete ve resmi kurallara tabi olarak hareket eden örgütler değil. Bunlar hem devletin gücünden yararlanıyorlar, hem de terörist yöntemlerden yararlanıyorlar. Ya yani bu şeye bakın, tehlikeye ve tehdide bakın. Şimdi teröriste terörist diyorsun, illegal diyorsun, gerektiğinde her devlet olarak mücadele ediyorsun. Devletin yanında yer alan da zaten belli hukuku kurallar var, şöyle ya da böyle.
Evet.
Ama ikisine oynayan en tehlikeli bir şey. Hem terör tekniklerini kullanıyor, hesap vermiyor, hem de devletin yasalarına sığınıyor ve imkanlarını kullanıyor.
Evet.
bu İran'ın batini bir biçimde ciddi anlamda bölgede yayılması ve hegemonya kurması demek. Burada IŞİD sonrasında da yine Sünniler ciddi bir boşluğa yöneldiler. Ya onunla maalesef o terör örgütüyle beraber Arap aşiretleri ve diğer Sünnilerin önemli bir kısmı bir direnç hattı oluşturuyorlardı kendilerine göre. Maalesef yani.
En azından psikolojik bir direnç hattı oluşturuyorlardı.
Onların bazı liderleriyle anlaştılar. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmı da geri dönüyorlar çeşitli kendi ülkelerine. Peki oradaki Sünniler, aşiretler, onların temsilini kim yapacak? Büyük bir boşluk çıkıyor. İran'ın bölgesel yayılmacılığı problemi var. Arapların işte fakirlik, fukaralık, temsiliyetsizlik durumu var. Artı bakın Osmanlı sonrasında Libya'da Kadafi vardı bak. Yeni bir düzenden bahsediyordu. Yeşil kitabı vardı. Evet. Arap nasyonal sosyalizmi, Arap milliyetçi sosyalizmi savunuyordu. Mısır'da Nasır, Araplar arasında bir sürü Nasır ismi vardır.
Evet.
Cemal Abdülnasır. Nasır,
evet.
Cemal ismi de İttihat Terakki'den ilham alıyor. Böyle de bir yön var aynı zamanda.
Evet.
Bizim Cemal Paşa'dan ilham bir isimdir yani bu da. Ondan sonra Enver şey var.
Enver Sedat var.
Enver Sedat da bizim Enver'den ilhamdır. Şimdi bu böyle enteresan tarih böyle bitmez, bir süreklilik var. Aynı olmaz, tekerrür etmez.
Dönemden döneme
farklılaşır, etkiler ama değişiyor. Yürür yani.
Evet.
O etkiyi görmemiz gerekiyor. Sonra Irak'ta ne oldu? Orada da darbe oldu. Orada da Baas ideolojisi gelişti, kuruldu. Baas demek diriliş demek.
Evet.
Ve askeri diktatörlerle, Saddam'la kuruldu. Suriye'de yine Baas rejimi aynı şekilde Hafız Esad'la kuruldu. Ve şimdi bunlar ömürlerini tamamladılar. Mübarek işte Enver'in şeyiydi veya Nasır'ın veliahtıydı. İşte oğul Esed var, çırpınıp duruyor. İşte Saddam devrildi. Kaddafi'nin sonu belli oldu. Biyolojik ömürleri tamamlandı. Çünkü bunların ideolojisi biyolojik ömürlerine bağlı ideolojilerdi. Şimdi bunlara alternatif olarak İslami bazı hareketler vardı. İhvan-ı Müslümin gibi vesaire. Birçok örgüt var. Hizb-ı Tahrir var, bilmem neyi evet. var. Ama sonuçta bunlar da bir alternatif ortaya koyamıyorlar. Uluslararası düzen buna müsaade etmiyor. Yerel dinamikler bunlarla mücadele ederken biraz diktatörler bunları kendilerine benzetmiş. Travmatik özellikleri var.
Mısır bunun son örneği olarak
Mısır
ortada son duruyor.
Örneği. Evet. Bir başarısız oldu İhvan yani. Evet. Sonuçta real olarak başarısız oldu. Elbette yani başarı relatif bir şey yani. Allah'ın takdiri ama biz dünyada yaşayan insanlarız. Ve İhvan başarısız oldu. Dolayısıyla burada Muhammed Bir Selman, bakın ben uzaktan bir sosyolog olarak okuyorum. Çok kendince dünyevi olarak akıllı siyasetler ortaya koyuyor. Arapların beklentilerine cevap verecek bir ütopya ortaya koymaya çalışıyor. Yani Arapların beklentileri ne? Özelliklerini saydık. Şii tehdidi, Sünnilerin kendi temsil edememe durumu.
Konformizme batma.
Konformizme batma. Terörizme batma, terörizm ve konformizm ikilemi arasında kendini ifade edememe. Muhammed Bin Selman diyor ki işte 500 milyar dolarlık ne o muydu? Bir proje geliştiriyor. Bu Ürdün'ü de Mısır'ı da bütün yani Körfez ülkelerini kapsayacak. Bir ekonomik bir ütopya ortaya koyuyor. Böylece Arapların ekonomik sorunlarına cevap verme iddiasını ileri sürüyor. Bu insan ütopya insanların hoşuna gider yani. Çözümsüzlük evet. kötü bir şeydir. Karamsarlık kötü bir şeydir. Umut her zaman iyi bir şeydir. İkinci ne diyor? Ilımlı İslam diyor. Yani ekonomik ütopya, siyasal ütopya.
Ya dini ütopya. Dıştaki şeyi şimşekleri de üzerlerinde
oradan üzerlerinde
istiyor.
Atmak istiyor. İkincisi diyor ki bu siyasal radikal hareketlerden uzak duracağız. Dünyaya da bu mesajı veriyor. Biz bunları desteklemeyeceğiz. Çünkü bazı prenslerin açıklamalarında biz işte falanı destekliyoruz gibi bir sürü şeyler vardı.
Evet, evet.
Dolaylı ilişkiler vardı. Onlar mücahittir, cihat ediyorlar vesaire gibi. Bu tür bağlantılara son vereceğiz diyor. Şimdi tabii Muhammed Bin Selman filozof bir adam değil yani. Ilımlı İslam etrafında doktrinal bir şey ortaya koysun. Sonuçta bütün siyasetçiler gibi o da pratik sorunları çözmeye yarayacak bir takım şeylerden bahsediyor, reçetelerden bahsediyor kendince. Bu ütopyanın sürdürülmesiyle ilgili tabii göreceğiz. Ben buna bir ad veriyorum. Diyorum ki bu Arap nasyonal kapitalizmidir.
Kapitalizm, evet.
Bu yeni bir tarihsel evreye geçme Arap nasyonal kapitalizmidir. Kusura bakma hep böyle içimde dolduğum için.
Yani yeni bir anlatıyorum. Arap milliyetçi kapitalizmi doğuyor diyorsunuz evet. Hocam. Yeni bir kavramsallaştırma evet. Yapıyorsunuz siz. Ben şunları anladım hocam. Bir IŞİD sonrası Suriye'deki son yani Suriye Savaşı sonrası IŞİD'den doğan o boşluktan doğan siyaset de diyebiliriz buna ya da o her neyse o boşluğu
evet, boşluk.
Gördüler bunlar.
Evet.
O orayı bir siyasetle yeni bir siyasetle doldurmaya çalışıyorlar. İran'ın Şii yayılmacılığına karşı bir set oluşturmaya çalışıyorlar evet. Ve yeni bir ütopya evet. Yani bölge ülkelere karşı tabii burada bir çekişme de var değil mi hocam? Yani çünkü hafızalardan daha silinmedi Katar'a karşı yapılan bir hamle vardı.
Evet.
Yani o
evet.
Arap Ligi'nde de bir böyle başı çekme, lider olma yarışı da var.
Şimdi doğru.
Buradan da sıyrılmaya çalışıyorlar.
Evet. Burada da işte mesela Mısır Arapların hep lideri diye anılıyordu değil
evet,
mi?
Evet.
Yani Mısır şu an Arabistan'a bağlı hale geldi. Bu çok önemli
evet,
bir şey.
Evet.
Adalarını satın aldı. Ve Sisi'yi kurtardı. Sisi'yi o kurtardığı için Sisi ona bağlı kalmak zorunda kalacak. Ekonomik olarak da bağlı kalacak, siyasi olarak da. Ama iç şeyler şu var. Yani kapitalizm beraberinde serbestliği de getiren bir şey. Dönüştürmeyi de getiren bir şey.
Evet.
Sosyalizm gibi değil.
Değil.
Dolayısıyla orada otoriter...
Tutucu ev ödevleri yok yani.
Evet. Orada o sermaye dolaşımı, zenginleşmeyi sağlayabilirse, sermaye paylaşımını sağlayabilirse, fukaralığa belli ölçülerde çözüm getirebilir. Arapların ortak bu ekonomik birliği ve Arap milliyetçiliği belli bir katkı sağlayabilir. Fakat ekonomiyle, kapitalizmle gelecek bu serbestlik otoriter rejimlerin varlığını uzun süre buna imkan verir mi? Mesela ya Çin'de bunu sağlıyorlar belli ölçülerde ama
evet.
Çin çok büyük bir devlet geleneğine sahip. Fakat Muhammed bin Selman rakiplerini tasfiye ederken, insanlara umut verirken fakat bu umudu örgütleyecek, yayacak entelektüel ve bürokratik mekanizmayı kurabilecek mi? Bu önemli bir şey. Artı dediğin gibi Katar ve benzeri yapılarla nasıl ilişki kuracak? Gerçi Katar ona rakip olacak bir esnafa sahip değil. Yani Katar'a da yönelik bir takım biliyorsunuz şeyler, yaptırımlar
evet.
Aldılar, karar aldılar, uygulamıyorlar ama onu aba altında sopa gösterme gibi tutuyorlar yani oranın yedekte. Dolayısıyla Katar'ın kalkıp bu şartlarda Arabistan'a karşı fazla söz söyleyebilme imkanı bence yok. Çok sınırlı yani.
Evet. Hocam bu meselede aslında çok faktör
evet.
var. Çok değişken
evet.
var.
Evet.
Belki önümüzdeki programlarda bunları değerlendiririz. Mesela İsrail'i konuşmak lazım.
Evet.
Hani bu durumda şu an sanki bu Arap Ligi ile birlikte
orada da değişiyor.
İran'a karşı birlikte
tabii.
tavır alıyorlarmış gibi bir şey
yani
var ama.
Yani İran'a bunu İran
mesela,
veriyor.
Evet, Filistin davası açısından nasıl önümüzdeki
tabii.
günlerde.
O Filistin davası önemli.
Piyonlar sürülecek
kesinlikle.
Öne.
Kesinlikle.
Bunu herhalde önümüzdeki günlerde siz evet. de yazarsınız hocam. Yine İnşallah. Çokça konuşuruz bu meseleyi. Programımızın bu ikinci bölümünde eğitimi konuşacağız. Zaman zaman Kırkambar'da eğitimi biz gündem yapıyoruz. Sınavlar üzerinden, okullar üzerinden eğitim konuşuluyor bu programda. Bugün eğitim meselesini konuşmamıza sebep meselelerden birisi de hocam son liseye giriş sınavıyla ilgili yapılan düzenleme.
Evet.
Burada yeni bir düzenleme yapıldı. Adrese evet. dayalı okula kayıt sistemi getirildi.
Evet.
Öğrencilerin %90'ı bir sınava girmeden bulundukları mahalledeki okullara kayıt olabilecekler, liselere kayıt olabilecekler. Fakat bazı özel okullara, bazı nitelikli okullara, bu birazdan soru olarak da size soracağım bu nitelik meselesini, nitelikli okullara sınav yapma ve öğrencisini bu sınav neticesinde seçme imkanı verilmiş oldu. Dolayısıyla yine Beyaz Türklerin okulları diye tabir edilen işte Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Robert Koleji gibi okullara yine sınavla girilecek. Yani İstanbul Erkek Lisesi'ne o okulların etrafında ev tutup orada oturmakla, oraya taşınmakla çocuğunuzu o okula kaydettiremeyeceksiniz.
Evet.
Orada sınavla alacak.
Evet, çok güzel.
Fakat bu açıklamada hocam, pazar günü bu açıklamayı yaptı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanımız. Bir nitelikli okullar ve niteliksiz okullar ayrışması ortaya çıktı. Bu sınavla alacak okullar nitelikli okul olarak nitelendirildi. Dolayısıyla bunun mefhumu muhalifinden de bir niteliksiz okullar kavramı üretilmiş oldu. Bu o gün Twitter'da da çok tartışıldı. Bazı köşe yazarları da bunun üzerinde yazdı, çizdi. Yani bu nedir? Bir Milli Eğitim Bakanı nitelikli okul, niteliksiz okul açıklaması yapabilir mi diye konuşuldu ama bakan orada aslında başka bir maslahatı gözetmişti. Her neyse hocam, biz bunun üzerinden eğitim, yani eşit bir eğitim verilebilir mi? Bu mümkün mü? Hem dünyada hem ülkemizde mümkün mü? Bizim gerçekten, tırnak içinde kullanıyorum, nitelikli okullara ihtiyacımız yok mu? Bugün biraz bunu konuşmak istiyorum. Eğitim eşitliği diye bir, ya da fırsat eşitliği vardır ama yani eğitim eşitliği diye bir şey söz konusu mudur hocam?
Ya eğitim eşitliği diye bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü İki şeyden dolayı mümkün değil. Bir, insanların yetenekleri farklı. İki, insanların çalışma ve performans düzeyleri farklı. Bu iki farklılık eğitimdeki sonucu belirleyen en önemli farklılıklardır. Yani
hocam, öğrenci okula gelmeden eşit değil aslında.
Tabii farklı. Yani şimdi bir öğrenci çok çalışıyor, bir öğrenci çalışmıyor. İkisi eşit. İkisine eşit eğitim veremezsiniz yani. İkisine eşit eğitim verirseniz orada adaletsizlik yaparsınız. Şimdi çok zeki bir öğrenci var. Zeka düzeyi diyelim normalin altında var. Bunları yine eşit eğitim vermeye kalkışırsanız orada da büyük bir haksızlık yaparsınız. Şimdi dünyadaki eğitim faaliyetlerine baktığımız zaman, ister Osmanlı dönemi, ister modern dönem, dünyada gelişmiş olan ve eğitim sorunlarını maddi olarak çözmüş olan ülkelere baktığımız zaman da bir fikir edinebiliyoruz. Aslında Türkiye'de bu konuda belli bir tecrübeye sahipti ama sonra bunu yıktılar. Yani şu, her ülke eğitim açısından çok nitelikli altyapıya sahip olan, müfredatıyla, hocasıyla, laboratuvarıyla çok kaliteli olan belli sayıda liseler açıyor. Belli sayıda üniversiteler açıyor. Ve yetenek düzeyi iyi olan, çalışkan olan kişiler bu sınavlar veya işte notlar rekabetinden sonra buralara girerler ve burada iyi eğitim alırlar.
Özel yetenek sınavları da var bunların.
Evet. Evet. Çeşitli bunu ölçme yolları var.
Evet.
Bu mesela İngiltere'de kaldığım için diyorum. İngiltere'de Grammar School vardır. Grammar School işte okuduğu zaman İngilizce zaten kendi dili. Bunun yanında Latince öğreniyor ve artı bir Avrupa dili öğreniyor. Fransızca veya Almanca öğreniyor. Dolayısıyla mezun olduğu zaman iki dil öğreniyor. Orada fenne dayalı eğitim kaliteli bir biçimde veriliyor. Sosyal alanlarla ilgili eğitimler çok daha üst düzeyde. Yani işte araçları iyi, hocaları iyi. Bütün öğretmenler aynı olmaz ki. Aynı okulu bitirebilir ama kapasitesi farklı, algılaması farklı, çalışkanlığı farklı, donanımı farklı. Dolayısıyla bu sosyalizmin eşitlik muhayyilesi bir hikaye aslında. Ama fırsat eşitliği önemli bir şey. Fırsat eşitliği ile eşitliği karıştırmamak lazım.
Yani fırsat eşitliği herkesin sınava girebilmesi ama sınavdan aynı neticeyle çıkması demek değil, değil mi?
Değil. Yani fırsat eşitliği şudur.
Sınav hakkı vermek.
Sınav hakkı vermek, insanlara yükselebilme imkanını vermek, insanlara iyi okuyabilme imkanını sunmak. İşte siz iyi okuyabilme, eğer çaba harcarsanız ve yeteneğiniz varsa bunları birleştirirseniz size iyi okuma imkanı verilir. Eğitim Türkiye'de sosyal hareketlilik açısından önemli. Sınıflar arası hareketlilik açısından, sınıfların birbirine yaklaşması açısından, etkileşim açısından önemli. O nedenle en alt tabakada yer alan ailelerin çocukları yetenekli ise, büyük bir çaba ve özveriye sahipse çok iyi okullara gidebiliyorlar. Yani işte diyelim Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi ODTÜ'ye girebiliyor. Veya işte Türkiye'de bir dönem fen liseleri vardı. Her ilde bir tane vardı ve bu fen liseleri kaliteli fen liselerdi.
En zeki veya birer çocuklar tane oraya girerlerdi.
Anadolu Lisesi vardı. Benim yaş grubumda bazı arkadaşlar var. İngilizceleri mükemmel bakıyorsunuz yani. İyi eğitim verilmiş. Hepsi güzel yerlere girmiş. Her toplumda elitler olur. Elit insanlar oluşturulur.
Bu toplumu yönetecek. Oluşturulur.
Bu toplumda fikir üretecek. Evet. Bu toplumun meselelerini halledecek. Bu toplumun mühendislik sorunlarını çözecek. Sağlık imkanlarını sunacak. Siyasetini organize edecek. İnsanlar elit olurlarsa, yetenekleri iyi değerlendirilmiş, iyi yetiştirilmiş olurlarsa bu ülkeye büyük katkıları olur. Bu insanların yetiştirilmesi ancak nitelikli denilen bu liselerle mümkün. Yani kalite düzeyi yüksek olan, birinci sınıf imkanlar sunulan yerlerle olur. Birinci sınıf imkanları bütün liselere sunamazsınız. Dünyada da hiçbir ülke sunamıyor.
Hak etmez de herkes, değil
herkes
mi hocam?
Herkes de hak edemez zaten. Çünkü yeteneği onu karşılamaz, çalışması ve çabası onu karşılamaz, ilgileri farklıdır.
İstemez, hatta onun kimliğini de bozarsınız.
Onu bozar yani. Daha çok meslekle ilgili yönelimleri vardır. Teknoloji, mesleki teknolojilerle ilgili yönelimleri vardır. Sanatla ilgili yönelimleri var, sporla ilgili vardır. Dolayısıyla toplumun yüzde, işte diyelim yapılan araştırmalarda %80'i orta zekalıdır, %5 çok zekidir, işte %5 de anormaldir. Yani bir eğitimin %5'i her zaman bütün tarihte toplumlar kendilerine birinci sınıf bürokrat yetiştirmek, birinci sınıf aydınlar yetiştirmek.
Osmanlı'daki Enderun Mektebi gibi.
Tabii böyledir yani. Evet. Budur. Amerika'da da bu bugün yapılıyor. İngiltere'de de bu yapılıyor. Almanya'da da var bu. Almanya'da mesela şu an ismini hatırlayamadım. Şeyler var yani, böyle hangi ekonomik düzeyde olursan o sınıflara, o sınavlara girersin. Kazanırsan o liseye gidersin. Kazanmazsan, zengin de olsan, fakir de olsan fark etmez, gidemezsin. Türkiye'de son zamanlarda işte bu Kabataş Lisesi, Erkek Lisesi,
İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi
bunlar var, ama eskiden o her ilde bir tane fen lisesi veya bir Anadolu Lisesi nitelikleri ortadan kalktı. Yani Hüseyin Çelik bakan oldu, bütün Anadolu liselerdeki mesela İngilizce şeyini kaldırdı. En büyük darbelerden birisi de buydu mesela. Halbuki o Anadolu Lisesi çok değildi, sınırlı sayıdaydı. Çünkü sınırlı sayıda imkanlar sunarak o yetenekleri değerlendirebilirsin. Herkesi beton yapacağım diye çalışma ortaya koymanın bir manası yok. Betona yakın potansiyeli olan insanları seçersin ve onlara iyi müzik eğitimi verirsin.
Evet.
Ama bunun yanında ortalama kendi zevklenmek için müzik öğretimi almak istiyor, ona da sunulmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği bu. Yani Türkiye'nin elit insanlarını yetiştirecek ortamları temsil eden eğitim, müfredat, hoca imkanlarını sunan liseler olmalı. Ama bunun yanında diğer liselerde ne haliniz varsa görün denmemeli. Onları da orta düzeyde veya Türkiye'nin imkanları düzeyinde iyileştirilmesi, laboratuvar imkanları, hocalar,
öğretmen kadrolarının
tamamlanması bunlar da yapılması gerekiyor. Artı bunlara da her zaman sistem yükselme imkanı sunması gerekir. Yani zaten üniversite sınavına girdiğin zaman o iyi lisenin öğrencisi de aynı sınava tabi olacak. Diyelim o iyi liseye giremeyen öğrenci de o sınava tabi olacak. Çünkü zamanında o iyi liseye giremeyen binlerce kişiden bazı insanlar gelişim gösterir, kendisini yetiştirir ve 4 sene sonra, 3 sene sonra daha farklı bir düzeye gelmiş olabilir. Öyle bir düzeye gelmişse işte üniversite sınavında bunu kanıtlar, o da iyi üniversiteye girer. Yani dolayısıyla sistemi hem elitleştirmek hem de bunlar arasındaki geçişkenliğe de zaman zaman sınavlarla imkan tanımak lazım.
Evet.
Mesela üniversitelerde yatay geçiş sınavlarında bunu görüyoruz. Herkes 2 yılı okuyup yatay geçiş şimdi peşine düşüyor ama herkes geçemiyor.
Geçemiyor. Ya da çift anadal programı.
Çift anadal programı. Bunlar esnek programlar ve güzel programlar.
Yani üniversitede ama bile aslında o
bu sınavların
devam
olması,
ediyor.
Standartların olması güzel, evet, bir şey. Hadi herkes 4 yıl okusun. Hadi herkes çift dal yapsın.
Ya da herkes
kalkamaz.
Master doktora yapsın.
Böyle bir şey olmaz. İmkana da yazık, insanlara da yazık, milli servetimize de yazık. Dolayısıyla standartların, elit programların, nitelikli liselerin, farklı ilgilere ait lise kategorilerinin oluşturulması lazım. Yani teknoloji liseleri, iletişim, bilişim, bilişim teknolojileri. Ondan sonra işte sanat liseleri, değil mi?
Evet.
İlahiyat liseleri, spor liseleri, böyle liselerin olması gerekir ki üniversiteye gelmeden önce bir meslek sahibi olsun. Çünkü herkes artık üniversiteyi okuyor ama üniversiteyi bitirdiği zaman mesleği de yok.
Uzmanlığı da yok.
Uzmanlığı da yok.
Zayıf ya da.
Türkiye'nin bu kadar üniversite mezununa da ihtiyacı yok. Mesleği olmadığı için dünyada da Türkiye'de de iş bulamıyor. Ve sıfırdan oturup bir meslek kazanmaya başlıyor. Bu sorunu da aşalım yani. O nedenle lise düzenlemesi çok önemli. Osmanlı son döneminden itibaren bu meslek liseleri oluşturulmaya başlanıyor bakın. Bu, evet, önemli bir şey.
Evet.
İkinci Mahmut'tan itibaren başlanıyor. Ziraat meslek lisesi de var. Efendim veterinerlik de var. Lisesi var. Diğer birçok...
Ya da mühendishane okulları var.
Mühendishane okulları var. Yani bu gelenekleri silmemize gerek yok. O Türkiye'nin Anadolu liseleri ilk açması, fen liseleri açması çok güzel bir gelenek oluşturmuştu. Baştan sona yıktık biz onu.
Evet.
Şu an atılan adımlar bence önemli adımlar. Bu, şu an insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Ya Sayın Bakan nitelikli demiş. Yani nitelikli derken diğerini niteliksizdir
zaten
anlamında söylememiştir Sayın Bakan.
Sayın Bakan İsmet Bey.
Doğru, bazı liseler nitelikli olacak yani.
Niteliksiz demiyor. Yani onun karşıtlığı, evet, olarak niteliksiz olarak anlamıyor.
Yani İngilizler de Grammar School'a nitelikli lise demiyor. Ama sonuçta herkes biliyor ki Grammar School'a herkes giremiyor. Ve o kaliteli bir lise yani. Bitirdiğinde farklı bir donanımla mezun oluyorsun.
Evet. Yani hocam aslında buradaki nitelik tartışması bizim bir ihtiyacımız. Yani
kesinlikle.
Nitelikli okula da ihtiyacımız,
kesinlikle,
var. Nitelikli insana da ihtiyacımız var.
Kesinlikle.
Bize biraz kavram olarak yabancı gelse de yani elit seçkinliğe
kadroların,
de ihtiyacımız var bizim.
Tabii.
Elit kadrolara da ihtiyacımız var.
Elit kadrolara
var.
Bir toplum elit insanlarla
hareketi
ilerler.
Hareketi yürütebilmek için, toplumu ilerletebilmek için, hizmet için.
Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani teşbihte hata olmaz. Kur'an'da diyor ki dini fıkh edenler diyor. Değil,
evet,
mi?
Evet.
Din üzerinde yani belli bir donanıma, üst düzeye sahip olanlar. Sosyal hayatta, siyasal hayatta, ekonomik hayatta da dini fıkh etme, ekonomiyi fıkh edenler. Siyaseti fıkh edenler, dünyayı fıkh edenler. Dolayısıyla elitler her zaman lazım. Elitizm kötü. Yani efendim ben Galatasaraylıyım, senden bir şey olmaz. Ben Otluluyum, dünyanın en büyük adamıyım. Ben İstanbul Erkek Lisesi'yim, sen Bağcılar Lisesi'sin, kimsin? Bu tür bir tavır elitizmdir,
elitizm
ve yanlıştır. Bunun ortaya çıkmaması için de bu kaliteli liselerimizde ahlak eğitimi,
evet, çok
değerler
doğru,
eğitimi, hocaların, öğretmenlerin bunlarla kurduğu ilişki çok önemli. Duyuyoruz mesela Galatasaray Lisesi'nde bazı insanlar hemen gelen çocukları alıyor. Sen dünyanın büyük adamları olacaksın, annen babandan farklı olacaksın, Robert Kolej'ine sen işte Amerika'ya gideceksin, büyük adam olacaksın. Bu havalar veriliyor. Toplumdan ayrıştıran, topluma yukarıdan bakmayı getiren, toplumun değerlerini aşağılayan bakış açılarını vermek bir elitizmdir ve tehlikelidir.
Tehlikelidir. Bununla yani da mücadele etmek lazım.
Kesinlikle.
Elit insanlara ihtiyacımız var fakat elitizmden de uzak duracağız hocam.
Aynen öyle.
Evet hocam, teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, TEOG'un yerine veli tercihine bağlı serbest kayıt sistemi adı verilen yeni bir sistem getirildi liselere geçişte. Burada nitelikli okullara girmek isteyen öğrenciler ve isteğe bağlı olarak merkezi sınava girecek denmişti. Buradan böyle bir tartışma çıkmıştı bakanın sözlerinden. Biz de bunu bugün Kırkambar programımızda değerlendirdik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın efendim.